Ayrım 26, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 327. 23 Eylül 1989, Yönetim Kurulu Toplantısı. Eksikleri, bilim teknik eksikleri, çiçekler, kuşlar. İlkelerimiz. Hiçbir şeyi olmayanın bile isteyince vereceği çok şey vardır. İzan. Temizliğin ilk koşulu kirletmemektir. Bir bütünün parçalarından biri ayrılırsa o bütün de parça olur. Bir bütünden kopan herhangi bir parçanın yerine başka bir bütünün uyan parçasını koyarak o ilk bütünü çalıştırmak zeka değil, kurnazlıktır. Uygarlık nedir? Okuduğunuz kitaplar. Yoksulların tek savunma silahı çalışmaktır. Tek kurtarıcısı. Vakıf, 24 Eylül 1989. Sait Faik, yazmasam deli olacaktım diye yazmış. O yazsa da yazmasa da her zaman deliydi. Yazmasam deli olacaktım diyen yazarlar çoktur. Bence yazar, yazmasam deli olacaktım diyenler değil, yazmasam katil olacaktım, cani olacaktım diyenlerdir. Yazmak insanı deli olmaktan kurtarmaz, hatta daha çok delirtir. Ama yazmak insanı cani olmaktan kurtarabilir. Yazmak bir de insanı intihar etmekten kurtarabilir. Beni mi? Beni yazmak yalnızlıktan kurtarmıştır. Öyle kurtarmıştır ki yalnızlığımda sıkılacağım kertede kalabalık yaşamaya başlamışımdır. 6 Ekim 1989 saat 00:07. Dünyada hangi kadın vardır seni seviyorum denildiği zaman mutlu olmasın? Hatta bunu söyleyen deli ve hatta cani olsa bile ve hatta bu sözü gecenin yarısından sonra uyandırıp o kadına telefonla söylese bile. Aksaray, 12 Ekim 1989. Yaşamımıza egemen olan ve yaşamımızı pisleten, çirkinleştiren toplumsal çelişkiler elbet bir gün ortadan kalkacak. Sanat da bunların ortadan kalkması bilincini seslendiği insanlara verecek yapıtlardır. Ama şu kesin ki toplumdan kalan çelişkilerin yerine, bugün ne olduklarını bilemeyeceğiniz, belki kimilerinin sezinleyebileceği yeni toplumsal çelişkiler ortaya çıkacaktır. O zaman sanatı da kendi zamanının çelişkilerini ortadan kaldırtmaya çalışacaklardır. Hiç de yeni bir şey söylemiyorum. En az 200 yıldan beri bilinen ama 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bilenlerin sayılarının oldukça arttığı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ise bilenlerin sayıları daha da artmış olsa bile seslerini duyuramadıkları eski bir bilineni yinelemek istiyorum. Yinelemek istiyorum çünkü bu doğruyu bugün bile bilmeyenlerin sayısı bilenlerden çoktur. Ve bilenlerin söylememeleri, söyleseler de yığınlarca duyulmaması için her şey yapılmıştır. Bu doğru şudur. Devlet çarkının bütünüyle bir azınlığın yararına ve büyük çoğunluğun da zararına işlediğidir. Bu devlet çarkını oluşturan öğeler, kültür, eğitim, ekonomi, hukuk, politika, ordu, din ve bunların kurumlarıdır. Yolda, 20 Ekim 1989. Bir çirkinin kendini güzelleştirmiş olması, bir kendiliğinden güzelin güzelliğinden çok daha güzeldir. Vakıf, 21 Ekim 1989. Hay çok yaşasın Beethoven. Vakıf, 22 Ekim 1989. Bugün yine kendime bir aferin verdim. Çok çalıştım. Güzel şeyler yazdım. Doğruluğuna inandığım işler yaptım. Bunu bir ben biliyorum, bu da bana yetiyor. Öyleyse aferin bana. 64 yıl önce Darüşşafaka'nın ilkokul bölümünde aldığım aferinlere sevindiğim gibi seviniyorum bu kendime verdiğim aferinden. Vakıf, 22 Ekim 1989. Yazarlık geriye dönüş için kıyıda bekleyen gemileri olmayanların işidir. Çoğu gemilerini yakmamışlardır. Onların gemileri fırtınadan batmıştır. Bu durumda geriye dönüşleri başka iş yapmaları olanaksızlaştığından zavallılar yazar olmak zorunda kalmışlardır. Vakıf, 30 Ekim 1989. Bu yazının başlangıcı varsa da bulunamadı. Bu insanlar kitaplarını yayınlamasınlar mı öyleyse? Yayınlayıp yayınlamamaya hem kim karar verebilir ki? Birçok şiir, öykü kitabı gönderiyorlar. Hem de beni saygınlaştıran, onurlandıran, övücü adama sözleri yazarak adıma. Belli. Beni seven, bana değer veren insanlar ama ne kötü, ne kötü yazıyorlar. Dün yine birisi bir toplantıda iki kitabını verdi. Adıma ne de güzel adama sözleri yazmış. Sevindim, kıvandım. Ah ne kötü, ne kötü. Bunları umutla, ah iyi ve güzel yazılar olsa isteğiyle okuyorum üstelik. Bu yüzden düş kırıklığına uğruyorum. Ne yapmalı, ne demeli, ne yazmalı ki bu yazdıklarının hiçbir yazın değeri olmadığını anlatabilmeli bu insanlara. Öyle de çoklar ki. Eğitmek, öğretmek gerekir denilecek. İyi ama bunların çoğu kendilerini öğretmen. Hem de kaç yıllık öğretmen. Yetenek yok ama çok çalışarak da hiç olmazsa bir ortalama düzey tutturulabilir. Bunlar da o da yok. Yazık. Belli ki iyi de insanlar. O zaman daha çok yazık. 13 Kasım 1989 saat 10:39. Göğsünün solunda yüreğin olduğunu ayrımsamamanın ne büyük mutluluk olduğunu benim kadar kimse bilemez. Yüreğim durmadan ölümün yaklaştı diye bağırıp duruyor bana. Şu Sulukule Caddesi'ni herkesin de daha zorlanarak çıkabiliyorum. Dura dinlene. Bunca uyarıdan sonra artık böyle gelmişleri yazmaya başlamalıyım. 1990 yılında başlayacağım. Çatalca otobüsünde beklerken kalkışı. Vakıf 13 Kasım 1989. Ona bir erkek gerekiyordu. O erkek ben değildim. Üç gül müydü bu? Sonradan eklenen not. Vakıf 19 Kasım 1989. İnsanlar ne zaman yüksek sesle kendi kendileriyle konuşurlar? İki zamanda, çocukluklarında ve yaşlılıklarında. Çünkü çocukluk ve yaşlılığında insan öylesine salt kendisiyledir, öylesine yalnızdır ki ister istemez iki kişi olur, kalabalık olur ve kendi kalabalığıyla konuşur. Yalnız oynayan çocuklar iki kişi ya da kalabalık olup kendi kendileriyle konuşurlar. Yaşlılar da öyledir. Öyle yalnızdırlar ki iki kişi, kimileğinde çok kişi olup kendi kendileriyle konuşurlar. Geçen gün masamda çalışırken hiç ayrımsamadan yüksek sesle konuşmuşum. Solumdaki kanepede oynayan Sema şaşkınlıkla yüzüme baktı bir süre. Sonra, "Dede kiminle konuşuyorsun?" diye sordu. "Hiç," dedim. O zaman kendi kendimle, ikinci kendimle konuşmakta olduğumu ayrımsadım. "Dede, hafif hafif konuşuyordun," dedi. Artık yaşlandığımı ve bu yüzden yalnızlaşıp kalabalıklaştığımı anladım. 24 Kasım 1989 Cuma. 23 Kasım 89 Perşembe saat 20 uçağıyla Ankara'ya gelecektim. Havaalanına 18:30'da gelmiştim. Biniş kartı veren hostes 19 uçağında yer olduğunu söyledi. Böylece bir saat kazanacaktım. Ankara'ya geldim. Taksi şoförüne adresi söyledim. Bir kez görüp satın aldığım eve geldim. Varlık Özmenek anahtarı karşı komşu Latif Yaz'a bırakacaktı. Onlar evde yok. Üst kattaki iki komşu evde yok. Elimde bavul, ne yapacağımı şaşırmışken Latif Yaz'la eşi geldi. Beni evlerine aldılar. Kahve verdiler. Şımarık torun Dilek. Varlığa telefon ettim. Elif çıktı. Varlık yok. Halo'ya telefon ettim. Yok. Bilal'a telefon ettim. Yok. Mehmet Özşuca'ya telefon ettim. Var. Arabaya bindiler, geliyorlar dedi. Az sonra Varlık, Yılmaz Onay ve yeni tanıdığım Uğur Büke geldiler. Bir şişe rakı, mandalina, elma. İçmeye başladık. Az sonra Nuri de geldi. Uğur Büke sanat tarihi mezunu. Bana kendi yaptığı bir resim armağan etti. Tek kişilik karyola almışlar. Çift bulamamışlar geç vakit. Çift de alınacak. Şakalaşıyoruz. Yerde, salonda bir sıra parke var. Perde ısmarlanmış, konmamış. Güldük, eğlendik, içtik. Saat 1'de gittiler, yattım. Oldukça soğuk. Sabah 7'de kalktım. 9:30'da parke işçileri geldi. Daha sonra kornişler takıldı. Biraz gezip dolaşıp çevreyi gözlemledim. Çok iyi yerde ev. Büyükelçi Sokağı ile Büklüm Sokağı'nın kesiştiği yerde. Büklüm Sokak 75'e 2. Ekmek, kaşar, peksimet, tulum peyniri, pamuk, diş macunu aldım. Bu akşamki Afsat'taki fotoğraf konuşmam için biraz çalıştım. Hala göğsüm dolu. Müzminleşiyor. Bu küçücükte çok büyük yapıtlar yazacağım. Sonunda büsbütün yalnız kalabileceğim bir yere sığındım, mutluyum. Göğsüm fena. Şimdi telefoncular geldi, telefonu bağlamaya çalışıyorlar. Tarihsiz. Durmadan arıyorlar. Pazarı geziyorum. Domatesin kilosu 400, üzümün kilosu 900, patlıcanın kilosu 300 lira. Patlıcanı 5 kilo alırsan 1000 lira. O tek ana caddede yukarısı yokuş, aşağısı iniş. Mardin inişle yokuş, düzünü bulmak zor. Hatta olanaksız. İnişli çıkışlı ara sokakların genişliği 1 metreyle 2 metre arası yok. Bu daracık sokakların iki yanı silme yapı ya da bahçe duvarları. Hiç boş yer, aralık yok. Yüksek duvarlar arasında sıkışmış daracık sokakların gölgesi insanı Mardin'in dayanılmaz sıcağından oldukça koruyor. O daracık sokaklarda orta çağın içinde yürüyorsunuz ve orta çağın içinde yürürken bir de bakıyorsunuz şap diye karşınızda çirkin briket eklentileri, pis beton yamaları. 500 bin yıl önce anıtsal yapıların bugünkü kalıntılarına, örneklerine bakıp bakıp onların görkemine, güzelliğine şaşırarak saygı duyuyoruz. Ya bundan 1000 yıl sonraki insanlar bugünkü bizden kalanlara bakıp da ne diyecekler? Yazmama gerek yok. Ne diyeceklerini siz anladınız. Sokaklarda iniş aşağı yokuş yukarı gezerken iki şey düşündüm: kanalizasyon ve çöpler. Kanalizasyon belediye başkanı sempozyumda söyledi. Mardin kentinin altyapısı yok. Çöplerine gelince kentin çöplerini çöpçüler eşeklerle topluyorlar. Belediyenin bu iş için kadrolu eşeği var. Düşünüyorum, başka türlü çöpler nasıl toplanabilir? Başka türlüsü yok. Bu daracık ve inişli çıkışlı yollarda ne kamyon, ne araba, ne başka bir taşıt işler. Eşekle çöp toplanması Mardin'in özelliği olarak hep kalacaktır ve kalmalıdır da. Bence hiçbir sakıncası yok. Tersine, bir özgünlüğü bile var. Ama bu işe 40 eşeğin yetmediği sokakları gezerken belli oluyor. Her 10-15 adımda çocuk pislikleri, bırakılmış çöpler, kesilmiş hayvan atıkları gibi. Korku. Mardin'de en çok dikkatimi çeken şeyin ne olduğunu sorarsanız yanıtım şudur: korku. Mardin'deki korku, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerimizdeki genel korkudan çok daha başka bir korku. Nasıl başka? Koyu, ağdalı, yapışkan bir korku. Somut olarak korkuyu görüyorsunuz, korkuyu elle tutuyorsunuz, korkunun tadını, tatsızlığını bile tadıyorsunuz. Mardin'deki sempozyumun konusu 1. Mardin'deki sempozyumun amacı 2. Gerek konunun önemi, gerek katılanların değerleri bakımından 3 dolu gün süren bir sempozyumun İstanbul, Ankara ya da İzmir'de düzenlenmiş olsaydı, basınımızda geniş yer alabilirdi. Böyleyken sempozyum niçin Mardin'de yapıldı? Mimarlar Odası sempozyumun özel amacı olarak bunu şöyle yanıtlıyor: bu özel amaca benim de ekleyeceklerim var. UNESCO'nun kültürel gelişmenin 10 yılı izlencesi içinde Mimarlar Odası'nın düzenlediği Anadolu Kültür ve Toplumsal Gelişme Sempozyumu'nun Mardin'de yapılmış olması şu bakımlardan da çok değerlidir. Mardin ve dolayları Türkiye'nin en değişik ve en karmaşık dillerinin konuşulduğu bölgedir. Türkçe, Kürtçe, Arapça, Asurca, Aramca gibi. Ana dili Kürtçe, Arapça, Asurcadır ve resmi dili Türkçedir. Kentte evlerde daha çok Arapça, pazarda ve köylerde Kürtçe, okullarda Türkçe. Süryanice şovenizmin iyice azalttığı, daralttığı, sınırlandırdığı bir dildir. Süryani dili ve kültürü ancak Süryani kiliselerinin bir kültür merci görevi yaparak korunmasıyla kalabilmiştir. Hiç Türkçe bilmeyen Kürtler ve Araplar olduğu gibi, daha çok köylerde, Midyat'ta hiç Türkçe bilmeyen yaşlı Süryaniler gördük. Mardin ve dolayları Türkiye'nin en değişik halklarının ve onların değişik kültürlerinin harman olduğu bölgedir. Mardin ve dolayları genellikle bütün Güneydoğu Anadolu her türlü kültürel kalıtların, özellikle anıtsal yapı örenlerinin tapınaklar, köprüler, sarnıçlar, saraylar, konutlar gibi en zengin olduğu, tarihsel kültürlerin üst üste bulunduğu ve ayrıca bu kültürel kalıtların en az incelendiği bölgemizdir. 4 Aralık 1989. Tan Oral, Sus ve Dinle adlı müzikal karikatürlerini göndermiş. Çok sevindim. Tan Oral'ı kişiliğiyle de, sanatıyla da çok seviyor ve çok beğeniyorum. Beğeniyle seyrettim albümündeki karikatürleri. Ben de ona 3 kitabımı gönderdim: Maçinli Kız İçin Ev, Bay Düdük, Rıfat Bey Neden Kaşınıyor? Bay Düdük'e adama yazısı olarak şunları yazdım: Sus ve dinle ne güzel, ön sözü de, ellerine sağlık. Ön sözünü de beni anlatmışsın. Sen müzisyenlere imreniyorsun, bense onları kıskanıyorum. Üstelik ne kulağım ne sesim var. Belki de bu yüzden kıskanıyorum onları. Oysa hiçbir yazarı kıskanmam, klasikleri bile, ama hayran olduklarım var elbet. Dahası var, aşık olduğum zamanlar kentin tenha yerlerinde, kentlerdeysem en kalabalık caddelerinde yüksek sesle, o anda doğaçlama kendi bestelediğim, sözleri de benim olan şarkılar söylerim. Bunlar bir kez söylenmek için bestelenmiştir. Çünkü bir kez söylendikten sonra sözlerini de bestesinde unuturum. Bu başyapıtlara yazık olur. Düşünebiliyor musun? Ancak bir kez icra ediliyor ve bir kişi dinliyor. Bestecisi aynı zamanda şarkıcısı ve dinleyicisi. Ve ben besteleyip söylediğim bu şarkıların birer başyapıt olduğuna inanıyorum da. Sevgiler sevgili Tan Oral. En iyisi ben bu konuyu bir öykü olarak yazıp öyküyü de sana adayayım. Aziz Nesin. İzmir Karaca Otel 804, 11 Aralık 1989, saat 11. 11 Aralık 1989 Pazartesi İzmir Karaca Otel'deyim. Saat 9.30 kahvaltıya indim. Her zaman servis yapan temiz yüzlü kızcağız kahvaltımı getirdi. İkinci kahvemi de içtim, bardağı önümden aldı. Sıkılgan bir saygıyla, "Size bir şey sorabilir miyim?" dedi. "Buyurun," dedim. "Sizce komünizm yıkılıyor mu?" dedi. Ne yanıt verebilirim o birkaç dakika içinde? "Sanmıyorum," dedim. "Bir değişim var elbet." "Bu kadar insan komünizm için boşuna mı öldü?" Bu ikinci soruyu birkaç yıldan beri benim de kendi kendime sormakta olduğum, kesin bir yanıtını bulamadığımı o kızcağıza söyleyemezdim. Ama inandığımı, doğru olduğuna inandığımı söylemek zorundaydım. Şöyle dedim: Komünizmin öldüğünü sanmıyorum. Koşullara, zamana uymak için kendini yeniliyor. Belki bunda geç bile kaldı. Çok önceleri bu yenilemeye başlamış olsaydı kendini, içindeki değişim böyle birdenbire olmazdı. Kız yanıtımdan rahatlamış göründü. Komünizmin ölmesine gönlü ve aklı razı olmuyordu. Sanırım ki onu en çok üzen tıpkı benim gibi yüz binlerce, milyonlarca insanın boşu boşuna ölmüş sayılmalarıydı. Ben de inanıyorum ki boşu boşuna ölmediler. Ama yine de üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Kız üzüntüyle, Macaristan'da Lenin'in heykellerini indiriyorlar, kırıyorlar, dedi. Evet, bu daha da acı. Çoktan yazmayı düşündüğüm yıkılan heykelin anlattıkları başlıkta öykümü yazmalıyım. Yıkılan heykel anlatılmalı. Tarihsiz. Güzel öykü olabilir. Büyük yanıtla küçük adam. Yarısı yuh, yarısı yaşa diyen kalabalıktan sıkılıp, karşıtlarının tepkilerinden, yandaşlarının desteklemelerinden kurtulan küçük adam, kentin kalabalığına bırakır kendini. Ayaküstü içer, yürür. Ah, eskisi gibi rahatlıkla yürüyemiyor ki. Eski kilometrelerce yürüyüşünü anımsar. O karlı havada hele. Kendi uydurduğu şarkıları söyleyerek, ıslıklar çalarak, çocuklaşarak. Yorulur. Bir yonut anıtının tabanına oturur. Bir yardımcı, bir destek tutunacak bir şey arar. Örneğin cigara. Vara bırakmamış olsaydı. Yararı olmadığını biliyor üstelik. Destek sanılanların köstek olduğunu cigara gibi. O aranan tutunulacak dalların sonradan tutan eli nasıl bırakıp insanı sonsuz boşlukta düşüren, yapayalnız bıraktığını biliyor. İşte Seviler. Kaç kez bir telefondaki sese tutunmak istemişti de karısının göz damlası damlatmak isteyişi. Yonut konuşmaya başlar. Kırılmıştır. Hayır, zaman değil. Zaman eskitmeden, yıpratmadan, yıkmadan önce. Bekleyemedi insanlar zamanın yıkmasını. Çekiçle kırdılar. Tümüyle yıkabilirler. Dinamitle örneğin. Bir yonutla haberleşiyoruz. Prag'da Stalin, Nazım'ın yazdığı şiir utanmazlığı. Üzülme. Nice insan yonut olmak için çalışır, yonutlaşır. Zaman önce sivriliklerini, köşelerini alıp düzeltir. Önce burunları kopar. Müzelerdeki yonutlara bak, kaçının burnu zamana dayanabilmiştir? Hemen hiç. Zaman, insanın önce burnunu kırar. Nice burnu büyüklerin burunları kırmıştır zaman. Sonra kulakları, erkeklerin cinsel organları, parmakları, sonra kolları, bacakları. Beni yıktılar. Nereden, kimlerden kaçıyorsun? Yaşam kaçakları çok. Kaçamazsın, ölüm de kurtuluş değil. Bu kaçak konusu bir roman olur. Ahmet Taner Kışlan'ın Siyaset Bilimi kitabının 82. sayfasındaki notum. Vakıf, 21 Aralık 1989. 2 haftada bana verilen, posta ile gönderilen şiir kitapları sayısı 12. Bunlar şiir yazmak zorunda mı? İkram edilen ilk rakıyı içen, rakıdan ciğerleri yanınca ve ötekilerin yüzlerini buruştura buruştura içtiklerini görünce ikramcılara, siz bu zıkkımı hükümet zoruyla mı içersiniz diye sorması gibi, bu şairlere sorasım geliyor, şiir yazmak zorunda mısınız? İlhan Tülman'ın Söz Güvercinleri adlı şiir kitabı, 1989. Okuması en az 1 saatimi aldı. Bir de güzel adama yazısı yazmış ki benim için. İşte şiirinden bir bölüm. Çok soru sordum, çok okudum. Sana, seni sordum. Ne bok olduğumuzu anlayamadım. Ben de altına not düşmüşüm, sanmıyorum. Vakıf, 21 Aralık 1989. Ah neler, ne gereksiz şeyler okuyorum. Üstelik okumam gereken kitapları okumaya zaman bile bulamazken. Posta ile kitap gönderiyorlar. Çoğu şiir kitabı. Değil mi ki zahmet edip göndermişler? Okumadan bir yana koymak bana hiç haklı görünmüyor. Adıma güzel adama yazıları da yazmışlar, övücü ve saygılı. Umutla okuyorum bu kitapları. Zamanıma yazık ama okumadan edemiyorum. Almanya ve Hollanda'daki Türk işçilerinin kazandıkları değerli parayla Türkiye'de kitap bastırmaları hiç de zor değil. Her Türk şair olduğuna göre şiirlerini kitaplaştırıyorlar. Kırsal bölge köy kökenli bu Türk işçileri Almanya'ya çalışmaya gitmemiş olsalardı şiir kitabı bastırmak olanakları hiçbir zaman olmazdı. Avrupa'da çalışarak 3 belirgin şeye sahip oluyorlar. Otomobil, olabildiğince lüksü, boyunlarında altın zincir kolye ve bileklerinde altın bilezik, oysa Karl Marx bunlar için zincirlerinizden başka kaybedeceğiniz bir şey yok dediği zaman bu işçilerin boyun ve bileklerindeki zincirlerin altından olabileceğini, bu yüzden de işçilerin zincirlerini kaybetmek istemeyeceklerini düşünememişti. Otomobili, altından zincirleri olduktan sonra da sıra şiir kitabına geliyor. Nasıl olsa anadan doğma şair olduklarına göre paraları da var, neden şiir kitapları da olmasın? Almanya'da Hollanda parasıyla Türkiye'de kitap bastırmak sudan ucuz. Bu eleştirilerime karşın Avrupa'daki işçilerimizin şiirle uğraşmaları, şiir kitapları bastırmaları yine de iyi. Kötü bir şey yapmıyorlar. Zamanlarını iyi bir şey için kullanıyorlar. Şiir insanı kötülükten korur da. Ayrıca içlerinden pek seyrek de olsa iyice ya da iyi şairler de çıkıyor tek tük. Bunlar iyi de ya benim zamanım? O zamanım ki artık iyice azaldı. Bu şairler doğal olarak sınıflar açısından solcu, toplumcu oluyorlar. Ama bu toplumculuklarının temel kültürel birikimi olmadığından yalan yanlış şeyler yazıyorlar. İşte bunlardan biri İbrahim Eroğlu. Kitabının adı Sevgimi Siper Yaptım Gül Kıyımlarına. Bu şiirsel kitap adı kitabın içi için umut veriyor ama bir de arka kapaktaki şu saçmalığa ne demeli? Gerçeklerden kaçmak için özellikle şiirle hortlatılan soyutluğun günümüzde yorgunluk kazandığını görmekteyiz. Halkı şiirden soğutmayı amaçlayan bu girişimlerin karşısında gerçekleri söyleyecek seslere gereksinmemiz bugün her zamankinden daha fazladır. İşte İbrahim Eroğlu bu seslerden biridir. Sınıf çelişkilerini bir iki dizeyle ve açık anlatımıyla dile getiren şairin şiiriyle yürek yüreğe, omuz omuza yürüyeceğine inanıyoruz. Kitabı Gerçek Sanat Yayınları yayımlamış. Pek çoğunda olduğu gibi sanıyorum kitabın yayın giderlerini İbrahim Eroğlu ödemiştir. Yoksa herhangi bir yayın evi bu ve benzeri kitapları kesinlikle zarar edeceği için yayınlamayı göze alamazdı. Arka kapaktaki yazıyı da çoğun olduğu gibi şairin kendisi yazmıştır belki de. Ama ister şair, ister yayın evi, ister yetkilisi yazılmış olsun, her yönüyle saçma. Yine o kapak yazısında sosyalist gerçekli sanat anlayışıyla ürettiği şiirleri diye niteleniyor kitaptaki şiirler. Birçokları gibi sosyalist gerçekçiliğin sığlık, yalıtkanlık, kalınlık olduğunu sanıyor olmalılar. Ne diye okudum? Salt bu mu? Daha nicelerini okuyup zamanımı öldürüyorum. Kitapta şairin resmi ve özet geçmişi de basılı. 1980 darbesinde Hollanda'da işçiymiş. Bu ilk şiir kitabıymış. İyi bir şey de yapıyor. Yazma denilmez ki. Hem niçin yazmasın? Çalışa çalışa ileride iyi şiirler yazma olasılığı da var. Ama üst perdeden bilgiç bilgiç sözler neden? Neden olacak kötü yazmaktan? Hepsi iyi de ben neden okuyorum bu tür şiir, öykü kitaplarını? 26. ayrımın sonu, sayfa 339.